Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Aylım 61.
16. kısım, Savaşın Zaferi. 1921 ilkbaharında Mustafa Kemal istasyon şefinin Ankara'daki evinden taşındı. Keçiören'deki ziraat mektebinden fazla uzak olmayan, rahat bir evin inşa edilmesi için daha önceden plan yapmıştı. Ama karşısına daha iyi bir fırsat çıktı. Şehrin güneydoğusunda Çankaya tepesinde meyve bahçeleri içindeki şirin yazlık evlerin harika kır manzaraları vardı. Hava temizdi ve tepe güvenliydi. Milliyetçi başkentin etrafında hala eşkıya kol gezdiğinden güvenlik önemliydi. Dipnot, Sakarya Savaşı sırasında önde gelen milliyetçilerin aileleri Kayseri'ye götürülürken yol boyunca haydutlardan korunması gerekiyordu. Terzioğlu, sayfa 51-54. Bir öyküye göre Mustafa Kemal'in arkadaşı gazeteci Rüşen Eşref Ünaydın, Fikri'yi tepeye en yakın olan büyük eve götürmüş, Fikri'ye evi beğenmiş, Mustafa Kemal de bu seçimi onaylamıştı. Dipnot, belli, Fikri'ye. Sayfa 76-79. Bu ev Bulgurzade konağı olarak tanınıyordu. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bahçesinde müze olarak korunmaktadır. Taştan inşa edilmiş evin iki katlı bahçesi ve bir çeşmesi vardı. Dipnot, Bozok, sayfa 98. İlk sahipleri Ermeni bir aileydi ve sonradan Bulgurzade ailesi tarafından satın alınmıştı. Ankara'nın milliyetçi müftüsü Rifat Börekçi evi satın almak için bağış topladı ve Mustafa Kemal'e armağan etti. Mustafa Kemal de tapuyu Türk ordusunun adına çevirdi ve böylece ev ordu köşkü olarak anılmaya başladı. Dipnot, Akgün, sayfa 311-314. Duvarları Mustafa Kemal'in annesinin resimleriyle, Bingazi'deki çarpışmalarda çekilmiş kendi fotoğrafları süslüyordu. Daha sonra taraftarlarından yalnızca üçünün, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Kazım Özalp'ın fotoğrafları bunlara eklendi. Ve ülke dışından ve içinden iyi dileklerde bulunanların armağanları gelmeye başladı. Dekorasyon stili Victoria tarzında oryantal sayılırdı. Arabesk tavanlar ve süs unsuru olan mangalların yanı sıra bilardo masası ve kuyruksuz bir piyano göze çarpıyordu. Dipnot, Bakınız Basın Yayın Genel Müdürlüğü, The Köşk Museum in Ankara. Ankara baskı tarihi yok. Mustafa Kemal'in piyade ve süvarilerden oluşan Laz korumaları için yakın bir yerde kalabilecekleri bir ev bulundu. Tepenin daha aşağısındaki evlere taşınan yakın arkadaşları ve yandaşları arasında Selanik'teki çocukluk arkadaşlarından Yaveri Salih Bozok, Yarbay Fuat Bulca, Üst Rütbeli Komutanlar, Dahiliye Vekili Fethi Okyar ve İktisat Vekili Celal Bayar gibi siyasi destekçiler, gazeteci Ruşen Eşref ve diğerleri vardı. O tarihte hala cephede bulunan İsmet Paşa Çankaya'daki Pembe Köşk'e 1925'e kadar taşınmadı. Çankaya'daki önde gelen milliyetçilerin çoğunun eşleri de yanlarındaydı. Erkekler akşamları içki sofralarında güncel olayları tartışırken hanımlar da ev işleriyle ilgileniyorlardı. Uşakların, emir erlerinin hizmet ettiği bu orta sınıf meskende fazla bir lüks yoktu. Mustafa Kemal'in evinde ufak bir jeneratör vardı. Diğerleri ise gaz yağı ya da karpit lambalarıyla aydınlanıyorlardı. Dipnot, Bozok, sayfa 99-100. Gerçi iletişim kurmak pek kolay sayılmazdı ama Çankaya'da yaşayanlar sık sık İstanbul'a gidiyor ve sultanın başkentinden gelen konuklarını ağırlıyorlardı. Mustafa Kemal'in düşmanlarının iddialarının aksine sefahate elverişli bir havası yoktu. Ya da milliyetçi şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in tanımladığı gibi Çankaya bir kartal yuvası değildi. Ama eski Ankara'nın karmaşasından uzaktı. Yeni bir Türkiye yaratan seçkinlerin toplandığı bir yerdi. Sürekli siyaset yapılıyordu. Ama Mustafa Kemal'e sadakatsizliğe hiç rastlanmıyordu. Gazi Paşa Çankaya grubunun samimi, cana yakın ama tartışmasız lideriydi. Ankara görevliler, subaylar ve milliyetçi görüşlere sahip kişilerle dolmaktaydı. Ne kadar rahatsız olursa olsun ev bulmak güçleşmiş ve kiralar çok artmıştı. İstanbul mutfağına alışkın olanlar yemekleri beğenmiyorlardı. Ankara'yı 1923 yılında ziyaret eden İngiliz gazeteci Ward Prince, koyun etinin sofradan eksik olmadığını ama hep keçi eti tadında olduğunu yazdı. 3 hafta boyunca neredeyse yumurta ve yoğurtla yaşadım. Bir ara günde bir düzine yumurta yiyordum. Dipnot, Ward Prince, sayfa 140-141. Ward Prince'den önce iki Avrupalı kadın Ankara'ya gelmişti. 1920 yılında gelen Fransız gazeteci Berthe Georges Golize, meclis ertesi yıl yazılarından dolayı teşekkür etmişti. Dipnot, Jevakov, sayfa 192, Özerdim, sayfa 59. Diğeri ise İngiliz gezgin Grace Allison idi. Her ikisi de Mustafa Kemal ve taraftarlarının idealist coşkularından etkilenmişti. Yabancı konuklar Mustafa Kemal'in delici bakışlara sahip mavi gözlerinden söz ederken, onu karalamak isteyen yerli muhalifler şehla olduğunu iddia ediyorlardı. Sakarya Savaşı Mustafa Kemal ve önderi olduğu Türk milliyetçilerinin kaderi için bir dönüm noktası olmuştu. Yunanları durdurmuşlar ve Türkiye'ye barış getirebileceklerini kanıtlamışlardı. Türk milliyetçilerine açıkça ilk yardım edenler Bolşevikler olmuştu. İtalyanlar ise gizlice desteklemişlerdi. Şimdi de kalan sorunları çözme konusunda yine onlar başı çekiyordu. 13 Ekim'de Sovyet Rusya ile birlikte yine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan devletleri temsilcileri Kars'ta Karabekir ile geçen yılın Mart ayında yapılan görüşmelerde saptanan Türk-Rus sınırlarını onaylayan bir anlaşmayı imzaladılar. Dipnot: Metin için İsmail Soysal, sayfa 40-47. Franklin Bouillon aslında daha önce 20 Eylül'de iki Fransız subayı ile birlikte Ankara'ya gelmişti. Ama pazarlık daha zorluydu ve uzun sürdü. Sonunda 20 Ekim'de bir anlaşma imzalandı. Dipnot: Metin için adı geçen eser, sayfa 50-60. Fransızların İngilizlerden ayrı olarak barış anlaşması imzalamadığı görüntüsünü sürdürmek amacıyla imzalanan belgeye resmi olarak İtilafname, yani uzlaşma adı verildi. Ama ismi dışında tam anlamıyla bir barış anlaşmasıydı. Karşılıklı olarak düşmanca yaklaşımlara son veriyor, esirlerin takasını öngörüyor ve Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan Suriye arasındaki sınırı çiziyordu. Doğrudan doğruya ekonomik ayrıcalıklar tanınmıyordu. Ama Fransızlar Türkiye'deki okullarının ve şirketlerinin taciz edilmeyeceği ve danışmanlarıyla yatırımlarının iyi karşılanacağı sözünü almışlardı. Anlaşmayı meclisten geçirmek epey güç oldu. Milletvekillerinin bir kısmı yöredeki Türk halkının hakları garanti altına alınmasına karşın İskenderun'un Fransız yönetimine bırakılmasına karşı çıkıyordu. Mustafa Kemal sayıca azınlıkta kalan muhaliflerin anlaşmanın aleyhinde oy vermesine bir bakıma memnundu. Çünkü gelecekte neler olacağının iyi bir işareti sayılırdı. Dipnot: Arıkoğlu, sayfa 267. Kilikya bölgesinin Türklerin yönetimine derhal bırakılmasının dışında hükümet anlaşmanın bazı önemli askeri yardımları içerdiği konusunda meclisin çoğunluğunu ikna edebilmişti. Franklin Bouillon, Fransız ordusunun gereksinim duymadığı malzemeleri sudan ucuz fiyatlarla satacağına söz vermişti. Böylece güneyde bağlanıp kalmış olan Türk güçleri bu malzemelerle birlikte Yunan cephesine gidebileceklerdi. Dipnot: Topları taşımakta kullanılan katırlar tanesi 5 liradan satılıyordu. 41. Tümen ile gönüllü birliği güneyden batı cephesine kaydırıldı. Arıkoğlu, sayfa 263. Kendilerine iyi davranılacağı güvencesi verilmesine karşın Fransız birlikleriyle beraber Kilikya'ya gelmiş olan Ermeniler yine onlarla birlikte yöreden ayrılmayı yeğlediler. Türk birlikleri 21 Aralık 1921'de Adana'ya, 25 Aralık 1921'de de Gaziantep'e girdiler. 5 Ocak 1922 günü Türk komutanın geldiğini ilan etmek için Adana'nın en büyük camisinin minaresine 105 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı asıldı. Dipnot: Tansel, cilt 4, sayfa 52-53. Mustafa Kemal, İskenderun dışında büyük savaşın sonunda güneyde elde tuttuğu toprakların tümünü geri almıştı. Fransızlarla imzalanan anlaşma Bolşevikleri tedirgin edince Kızıl Ordu komutanı Mihail Frunze, görünürde Sovyet Ukrayna'sının büyükelçisi olarak Ankara'ya gönderildi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 53. Mustafa Kemal'in hitabet yeteneğinin en seçkin örnekleri kendisine sunuldu. Bütün baskıların ortadan kalkacağı gün gelecek ve ondan sonra ne ezenler ne de ezilenler olacaktı. Dipnot, ASD cilt 2, sayfa 32. Frunze'den sonra Sovyet Rusya S.I. Aralov'u Ankara Büyükelçisi olarak gönderdi. 30 Ocak 1922 tarihinde gelen Aralov kendi görüşlerini sürekli olarak Kemalist liderlere aktarmaya çabaladı. Dipnot: Aralov, sayfa 70 ve izleyen sayfalar. Mustafa Kemal Sovyet yardımının hızlandırılmasını isteyerek karşılık verdi. Dipnot: 27 Mart 1922 tarihinde Mustafa Kemal günlüğüne Frunze gideli Sovyetler tarafından bir şey verilmemiştir diye not etti. Ali Mithat İnan, editör, sayfa 131. Büyükelçiliğin kurduğu ahşap ev bir yangında kül olup evcil ayısı da ölünce Aralov'un asık suratı biraz daha sıkıntılı bir görünüm kazandı. Dipnot bozok, sayfa 86. Anılarında Rauf Orbay'ı bu felakette parmağı olmakla suçlarken, Fransa'nın Ankara'daki temsilcisi Albay Mugen'in de kundaklamanın ardında olduğu konusunda kendi elçilik katibinin görüşlerine katıldığını açıklayacaktı. Dipnot: Aralov, sayfa 129. Başlangıçta İstanbul'daki Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan Mugen, Franklin Bouillon ile birlikte Ankara'ya gitti. Hazırladığı raporlar fazlasıyla Mustafa Kemal yanlısı olduğundan İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri General Pell ona Mugen Paşa adını takmıştı. Jefakov, sayfa 323. O dönemde Türkiye'de sık sık yangın çıktığı için Bolşeviklerin kuşkularını haklı gösterecek bir kanıt yoktur. Moskova'da ise Türk Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy'un şikayetlerinin daha geçerli nedenleri vardı. 21 Nisan 1921 tarihinde siyasi polis örgütü Çeka'nın ajanları askeri ateşenin evine baskın düzenlemiş, yardımcısını götürmüş ve belgelerine el koymuştu. Bir türlü tatmin edilemeyen Ali Fuat 2 Haziran'da Ankara'ya döndü. Sonunda bir uzlaşma noktası bulundu. Sovyet hükümeti özür diledi. Türk hükümeti de memurlarından herhangi birinin Moskova'da bir suç işleyip işlemediğini araştırmaya söz verdi. Dipnot Cebesoy Moskova Hatıraları sayfa 428-454. Mustafa Kemal Bolşeviklerle teması kesmek istemiyordu ama bu konuda hayale de kapılmıyordu. Bir yıl sonra komünizmin saçmalık olduğunu söyleyecekti. Dipnot Mustafa Kemal Eskişehir-İzmit konuşmaları sayfa 96. Kemalistlere yardım etmelerine karşılık Bolşevikler Türklerin Batı ile bağ kurmalarını engelleyemediler. Ancak bu bağlantıların onlara bir zarar getirmeyeceği kendilerine defalarca bildirildi. Mustafa Kemal Sovyet-Rusya ile dostluk ilişkileri sürdürmek istiyordu. Yine de Rusların ülkesinin işlerine karışmasına hiçbir zaman izin vermedi. İngiliz hükümeti Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık idealini anlamakta zorlandığı gibi kabul etmeye de yanaşmıyordu. Ülkesinin dış politikasını Dışişleri Bakanı Lord Curzon'u hiçe sayarak yürütmeyi yeğleyen Lloyd George, İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un onursuzluk diye tanımladığı Fransız örneğini yinelememeye kararlıydı. Dipnot, Gilmer sayfa 534-537, Gilbert sayfa 245. Buna rağmen Rumbold Mustafa Kemal'in İstanbul'daki temsilcisi Hamit Bey'e Anadolu'daki İngiliz tutuklularının serbest bırakılması karşılığında Malta'daki Türklerin takas edileceği güvencesini verdi. 23 Ekim'de Hamit Bey Ankara hükümetinin onayını bildirdi. Dipnot, mektup metni için Tansel cilt 4 sayfa 60. 2 Kasım'da Türk sürgünlerin en ünlüsü olan Rauf Orbay ile birlikte iddiaçı politikacılardan gizli karakol örgütünün kurucusu Kara Vasıf, General Yakup Şevki Subaşı ve diğerleri İnebolu'ya ulaştı. Dipnot Orbay, Cehennem Değirmeni, Cilt 2 sayfa 56-57. İngiliz tutukluların en önemlisi olan Albay Rawlinson da aksi yöne giden bir İngiliz savaş gemisine bindirilmişti. Önde gelen Türk generallerinden Ali İhsan da Sabis daha önceden Malta'dan ayrılıp Ege kıyısında Yunan işgali altındaki bölgenin güneyinde bulunan Kuşadası'na ulaşmıştı. Dipnot Özerdim sayfa 58. Bu küçük kasaba o tarihte hala Türk milliyetçilerinin geliş gidişini kolaylaştıran İtalyanların denetimi altındaydı. Dipnot Sabis cilt 5 sayfa 36-37. Son Osmanlı parlamentosu toplandığı zaman Ankara'daki tek dikkate değer milliyetçi olan Mustafa Kemal'in etrafında artık önemli ve hırslı kişiler vardı. Daha çok yardım görüyordu ama aynı zamanda daha çok tartışma oluyordu. Batı dünyasının görüşleri yalnızca Kemalist hareketin güçlenmesinden değil, Anadolu'daki çatışmaların doğru ve yanlışlarının ortaya çıkmasından dolayı değişmekteydi. İki İnönü Savaşı'ndan sonra Sakarya Nehri kıyılarından da geri çekilmek zorunda kalan Yunan askerleri, geçtikleri köy ve kasabaları yakıyorlar, halkı evlerinden sürüyorlar ve hatta bazen öldürüyorlardı. İşgal ettikleri İzmir yöresinde Türk çetecilerinden korunmak için onlara yakınlık duyan Müslümanları bulundukları yerlerden uzaklaştırıyorlardı. İstanbul yakınlarındaki Türk sivillerin ıstırabı batılı gözlemcilerin dikkatini çekmişti. Yunanlar iç bölgelerdeki konumlarını sağlama almak için İzmit ve çevresini boşaltmak zorunda kalmışlar ve ayrılırken Türklerin mallarını talan ya da yok etmekten kaçınmamışlardı. Mavri Mira yani Kara Kader adıyla bilinen Yunan çeteleri Türk çetecilerle savaşırken bir yandan da köylüleri öldürmekten geri kalmamışlardı. Yunan birlikleri İzmit körfezinin güneyine kaydırılınca Yalova ile Gemlik arasında yaşayanlar da aynı muameleyle karşılaştılar. İtilaf Devletleri Soruşturma Komisyonu verdiği raporda Türk köylerinin sistemli olarak yerle bir edilmesi ve Müslüman halkın yok edilmesi için sürdürülen bir plan vardır diyordu. Dipnot, Llewellyn Smith, sayfa 213. İngiltere'de Arnold Toynbee gerçekleri kamuoyuna açıkladı. Liberal ve bu nedenle geleneksel olarak Yunansever Manchester Guardian gazetesine yayınlanan yazıları, Londra'daki Kraliyet Akademisi'nde Yunanlı armatörler tarafından desteklenen Orta Çağ ve Modern Yunan kürsüsündeki görevinden uzaklaştırılmasına yol açtı. 1921 Mayıs'ında İstanbul'dan gönderdiği raporunda Toynbee, Yalova yöresine Yunanlı askeri yetkililerin insanlık dışı davranışlarının ve kötü niyetlerinin açıkça sergilendiğini belirtmişti. Ertesi yıl yayınladığı The Western Question in Greece and Turkey, Yunanistan'da ve Türkiye'de Batı Sorunu adlı kitabında ise Yunanlıların da yabancıların çoğunlukta ve kendi halkının azınlıkta kaldığı karma bir toplumu yönetme konusunda en az Türkiye ya da herhangi bir Avrupa ülkesi kadar beceriksiz olduğunu öne sürmüştü. Dipnot, Richard Clarke tarafından alıntı yapılmıştır. Politics and the Academy, Frank Cass, Londra 1986, sayfa 56-57. Türk milliyetçilerini yönettiği bölgelerde de işler daha iyi gidiyor sayılmazdı. Büyük Savaş öncesinde Karadeniz kıyıları ile iç bölgelerinde yaklaşık 380 bin Rum yaşıyordu. Dipnot, Trabzon, Canik, Sivas ve Kastamonu için düzeltilmiş rakamların toplanması, McCarthy sayfa 97. Bolşevik devriminden kaçan Yunanlar bu sayıyı epey yükseltmişti. 1920 aralığında Sakallı Nurettin Paşa 10 bin askerden oluşan yeni merkez ordusunun komutanlığına getirilip kendisine Orta ve Kuzey Anadolu'da güvenliği sağlama görevi verilince Pontus Rumlarının durumu bir anda kötüye gidiverdi. Dipnot, Erikan, sayfa 784. Bu bölgede Türk ve Rum çeteleri birbirinin gırtlağına sarılırken Orta Anadolu'nun doğusunda Kürtler ve bazı haydutlar zayıf Türk birliklerine saldırılar düzenliyorlardı. Nurettin Paşa güçlü, hırslı, yabancı düşmana acımasız bir askerdi. Büyük Savaş'ta Mezopotamya'da İngilizlere karşı çarpışmış, mütarekenin imzalanmasından sonra İzmir valiliğine getirilmiş ve İtilaf devletlerinin ısrarıyla görevinden alınmıştı. 1920 Haziran'da Anadolu'daki milliyetçilere katılmış ve kendisine önerilen komutanlık görevini reddettikten sonra bir süre onlara küsmüştü. Dipnot, Nutuk, sayfa 305-307. Merkez Ordusu Komutanlığına getirilmesinden kısa bir süre sonra Amerikalı misyonerlerin Merzifon'da Rum ve Ermeni öğrenciler için kurduğu okul dikkatini çekti. Bir Türk öğretmenin öldürüldüğü okul yıkıcı Hristiyanlık faaliyetlerinin merkezi olarak kuşku uyandırıyordu. Okulda yapılan aramada silah bulunamadı ama Amerikalı misyonerler sınır dışı edildi ve yöredeki bazı Hristiyanlar vatana ihanet suçuyla yargılandı. Dipnot, Kurt, sayfa 36-79. Merkez Ordusu Komutanı olarak Nurettin Paşa'nın ilk askeri harekatı 1921 Mart'ında Dersim Dağları'nın eteğinde Erzincan ile Sivas arasındaki bölgede ayaklanan Kürt Koçgiri aşiretine karşı gerçekleşti. İsyancılar Ankara'daki meclise gönderdikleri telgrafta topraklarının bir Kürt valinin yönetimi altında özerk bir bölge ilan edilmesini istediler. Dipnot, metin için bulut, sayfa 108-109. Koçgiri aşiret reisleri bir ayrıcalıklı, mümtaz vilayet kurulmasını istediler. Bu tanım Osmanlı yönetiminde Lübnan Dağı, Doğu Rumeli ve Samos Adası gibi özerk bölgeler için kullanılıyordu. Hepsine birden Eyalat-ı Mümtaze adı veriliyordu. Mustafa Kemal aşiret reislerinin desteğini almaya büyük özen gösterdi ve bazılarının meclise girmesini sağladı. Bu politika özerklik ve itilaf devletlerinin yardımı peşinde koşanların yalnız kalmalarını sağladı. Koçgiri aşiretinin Alevi oluşu da isyanın Sünni Kürtler arasında yayılmasını önledi. Koçgiri aşireti silah bırakmaları konusundaki hükümet emrini dinlemeyince, Nurettin Paşa aralarında Topal Osman'ın Laz adamlarının da bulunduğu çeteciler ve süvari birliklerinden oluşan 3000 kişilik bir gücü üstlerine gönderdi. İsyan 24 Nisan'da bastırıldı. Dipnot, Bulut, sayfa 110. Ama sergilenen şiddetin derecesi mecliste ateşli tartışmalara yol açtı. Üyelerden biri Dersim halkına karşılık sürdürülen gaddarlığı Afrikalı barbarlar bile göstermiş olsa bağışlanamayacağını ileri sürdü. Dipnot, TBMM, Gizli Celse Zabıtları, Cilt 2, sayfa 270.
Ayrım sonu.